İkinci kaset, ikinci yüz. Devlet terörüne açıkça direnme ve şehit düşme. En cesur yol olan bu açık direnişi, bedelini yakılmalarıyla ödeyerek Berguin ve Etienne Doret seçmiştir. Ya da insan manevi özgürlüğünü, aynı zamanda da yaşamını korumak için boyun eğmiş gibi görünür ve gerçek düşüncesini saklar. Bu bilge kılığına bürünerek ya da soytarı giysisinin altında arkadan zehirli oklar atabilmek için görünüşte kilise ve devletle barış içinde, şiddetin karşısına beceriyi koyarak, zorbalığı Odysseus gibi hileyle yanıltarak hareket eden Erasmus ve Rabelais'in tekniğidir. Üçünü yol alarak geriye sadece iltica etmek kalır. İnsanın baskı altında tutulan ve horlanan iç özgürlüğünü engellemeksizin soluk alabileceği başka topraklara götürme çabasıdır bu. Dürüst fakat aynı zamanda yumuşak bir doğaya sahip olan Castellio, Calvin gibi bu en barışçıl yolu seçer. 1540 ilkbaharında Lyon'da ilk Protestan şehitlerin yakılışını yüreği ezilerek izledikten kısa bir süre sonra Protestan öğretinin elçisi ve yayıcısı olmak için yurdunu terk eder. Castellio Strasbourg'a gider. Hem de bunu katıksız Calvinizm mültecilerinin çoğunluğu gibi Calvin için yapar. Zira Calvin, Institutio'nun ön sözünde 1. François'ten sonra son derece cesur, hoşgörü ve inanç özgürlüğü talep ettiğinden bu yana bütün Fransız gençliğinin sözcüsü ve Protestan öğretinin bayrakları olmuştu. Aynı baskıdan kaçan bütün bu mülteciler talepleri ifade etmesini ve hedef koymasını bilen bu adamdan bir şeyler öğrenmek, önemli bir görev almak amacındadırlar. Calvin hayranı bir öğrenci olarak Castellio'nun özgür doğası, Calvin'i düşünsel özgürlüğün temsilcisi olarak görmektedir. Castellio derhal Calvin'in evine gider ve Calvin'in karısının yeni öğretinin gelecekteki bu genç misyonerleri için Strasbourg'da kurduğu öğrenci misafirhanesinde bir hafta kalır. Ne var ki ilk başlarda beklenen yakınlık oluşmaz, zira bir süre sonra Calvin'in Cenevre'ye nihai dönüşü kesinleşir. Ancak o zamanlar 24 yaşında olan Castellio'dan etkilendiği de anlaşılmaktadır. Nitekim Farel'in önerisi ve hiç kuşkusuz Calvin'in onayıyla bu genç bilge Cenevre Okulu'na öğretmen olarak atanır. Castellio rektör unvanını alır. Kendisine iki yardımcı öğretmen verilir. Ve bunun da ötesinde Cenevre'de bir papazlık bölgesi olan Vandavrus Kilisesi'nde vaaz vermesi istenir. Castellio kendisine duyulan bu güvenin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır. Öğretmenlik faaliyeti ona yazınsal başarı da sağlar. Öğrencilerde Latince öğrenme hevesi yaratmak için Castellio yeni ve eski ahitte en canlı olayları Latince diyalog biçiminde aktarmıştır. Cenevreli çocuklar için sadece bir hafıza rehberi olarak düşünülmüş küçük kitap, kısa sürede yazınsal ve pedagojik etkileri itibariyle belki de ancak Erasmus'un Kolaguyen'i ile karşılaştırılabilir dünyaca ünlü bir kitap haline geldi. Yüzyıllardan sonra bile bu küçük kitap hala basılmaktadır. Kitabın 47'den fazla baskısı yapılmış ve yüz binlerce öğrenci klasik Latince'nin temelini bu kitaptan öğrenmiştir. Söz konusu kitap, Castellio'nun humanist uğraşları anlamında sadece tali ve rastlantısal bir yapıt da olsa, Castellio'nun düşünce alanında ön plana çıktığı ilk kitap olmuştur. Ne var ki Castellio'nun hırsı okul çocuklarına yararlı ve hoş bir el kitabı yazmanın ötesine taşar. O, gücünü ve bilgisini küçük işlerde yok etmek için humanizmi reddetmemişti. Bu genç idealist insanın bir anlamda Erasmus ve Luther'in muazzam eylemlerinin tekrarı olacak ve onları aşacak yüce bir planı vardı. İncil'in bütününü bir kez daha Latince'ye ve Fransızca'ya çevirmek, kendi halkı olan Fransız halkı da aynı Erasmus ve Luther'in yaratıcı iradeleri sayesinde hümanist dünya ve Alman dünyası gibi bütün gerçeği öğrenmeliydi. Ve Castellio kişiliğinin bütün inatçı ve suskun inançlılığıyla bu dev göreve girişir. Gündüzleri ailesini geçindirmek için 3-5 kuruşa çalışan bu genç bilge, geceleri bütün hayatını adayacağı bu kutsal plan üzerinde yoğunlaşır. Ne var ki Castellio daha ilk adımda kararlı bir direnişle karşılaşmıştır. Cenevreli bir kitapçı, Castellio'nun Latince İncil çevirisinin ilk bölümünü basabileceğini açıklamıştır, ancak Cenevre'de bütün düşünsel ve dini meselelerde Calvin'in sınırsız diktatörlüğü söz konusudur. Onun onayı izni olmaksızın kent sınırları içinde hiçbir kitap basılamaz. Görüldüğü gibi sansür her zaman bütün diktatörlüklerin öz kardeşi olmuştur. Böylece Castellio Calvin'e bir bilge diğer bilgeye, teolog bir başka teoloğa giderek onay vermesini ister. Ancak otoriter kişilikler, bağımsız düşünebilen herkesi dayanılmaz birer düşman olarak görürler. Calvin'in ilk tepkisi hoşnutsuzluk ve neredeyse açık bir öfke olmuştur. Çünkü Calvin, akrabalarından birinin yaptığı Fransızca İncil çevirisinin ön sözünü yazmış ve bu çeviriyi bir anlamda Vulgata, dünya çapında geçerli resmi protestanlık olarak açıklamıştı. Kendisi tarafından onaylanan ve katkıda bulunduğu İncil çevirisini alçak gönüllülükle tek geçerli ve doğru çeviri olarak kabul edecek yerde, yeniden çevirmeye kalkışan bu genç adamdaki cesarete bakınız. Calvin'in Castellio'nun küstahlığı üzerine öfkeli hali, Brete yazdığı mektupta açıkça hissedilir. Şimdi Sebastian'ımızın yüksek fantazisini dinle. Gülmemizi sağlıyor. Ama aynı zamanda öfkemizi de kabartıyor. 3 gün önce bana geldi ve yeni İncil çevirisinin basılmasına onay vermemi rica etti. Kendi başına bu ironik üslup bile Calvin'in rakibini ne kadar candan karşıladığını göstermektedir. Gerçekten de Calvin Castellio'yu başından savar. Çevirisinin basılması için onay vermeye hazırdır. Ancak önceden okuması ve düzeltmesi koşuluyla. Aslında Castellio kendini beğenmiş, burnundan kıl aldırmayan biri değildir. O hiçbir zaman kendi düşüncesini tek doğru, kendi anlayışını kusursuz ve tartışılmaz olarak değerlendirmez. Daha sonraları bu çeviriye yazdığı ön söz bilimsel ve insani alçak gönüllülüğün neredeyse tipik örneğini oluşturur. Castellio bu ön sözde açıkça kendisinin de kutsal kitabın bazı bölümlerini anlayamadığını yazar ve okuru bu çeviriye tereddütsüz güvenmemesi konusunda uyarır. Zira İncil çelişkilerle dolu karanlık bir kitaptır. Kendisi ise kesinlik değil, sadece yorum sunar. Ne var ki Castellio kendi eserini ne kadar alçak gönüllü ve insanca değerlendiriyorsa, insan olarak kişisel bağımsızlığını o kadar yüceltir. Bir İbranice ve Yunanca ustası olarak, bir bilgi olarak kesinlikle kalbinden geri kalmadığının bilincinde olan Castellio'nun yukarıdan sansür talebini bu otoriter düzeltme isteğini aşağılanma olarak değerlendirmesi doğaldır. Bilgelerin, teologların hiyerarşik dizilişe tabi olmadığı özgür bir cumhuriyette, çevirisini Calvin'e, öğrencinin öğretmene ödevini kırmızı kalemle düzeltirmesi gibi düzeltirmek istemez. İnsancıl bir yol bulmak ve Calvin'e kişisel saygısını göstermek için ona uygun gelen herhangi bir zamanda kendisine el yazmalarını okumayı önerir ve baştan Calvin'in öneri ve öğütlerini dikkate alacağını açıklar. Ne var ki Calvin her türlü ılımlı tavra karşıdır. O müzakere etmek değil, emretmek arzusundadır. Kısaca ve kabaca reddeder. Ona yüzlerce taç vaat ettiyse bile belirli bir süreyle kendimi bağlayıp sonra da bir tek sözcük üzerine 2 saat konuşmayacağımı bildirdim. Bunun üzerine incinmiş olarak gitti. İlk çatışma yaşanmıştır. Calvin, Castellio'nun düşünsel ve dinsel meselelerde kendisine kayıtsız şartsız tabi olmayacağını hissetmiş, Castellio'nun kişiliğinde genel yaltakçılık ortamında diktatörlüklerin ebedi düşmanı olan bağımsız insanı görmüştür. Ve bu andan itibaren Calvin ona değil, sadece kendi vicdanına hizmet etmek isteyen bu adamı ilk fırsatta görevden almayı ve hatta Cenevre'den çıkarmayı kararlaştırır. Bahane aranınca mutlaka bulunur. Calvin'in uzun süre beklemesi gerekmez. Ailesini yetersiz öğretmen maaşıyla geçindiremeyen Castellio, daha yakın bulduğu ve ücreti daha iyi olan Tanrı kelamını vaaz etme görevi almaya çalışmaktadır. Lyon'u terk ettiğinden bu yana yaşamının hedefi Protestan öğretinin hizmetçisi ve yayıcısı olmaktı. Bu mükemmel teolog artık aylardan beri Vandavrus Kilisesi'nde vaaz vermekte ve bu Puritan kentte en ufak bir itiraz bile duyulmamaktadır. Cenevre'de onun dışında tek bir kişi bile vaizliğe kabul edilme talebinde bulunamazdı. Gerçekten de Castellio'nun başvurusu belediye meclisinin tam onayını alır. 15 Aralık 1543'te meclis şu kararı verir. Sebastian'ın bilge bir kişi ve kiliseye hizmet açısından çok uygun biri olduğu için kilisede görevlendirilmesi emrolunur. Ne var ki belediye meclisi Calvin'i hesaba katmamıştır. Nasıl? Belediye meclisi itaatkar davranarak daha önce kendisine sormaksızın vicdani bağımsızlığı nedeniyle Calvin için rahatsız edici olabilecek bu adamı, Castellio'yu vaizliğe atayarak konsistorium üyesi olmasını mı sağlamış? Calvin derhal Castellano'nun atanmasına itiraz eder ve dostane olmayan tutumunu Farrell'e yazdığı bir mektupta şu müphem sözlerle anlatır. Atanmasını engelleyen önemli nedenler mevcut. Ne var ki ben belediye meclisi önünde bu nedenleri dile getirmedim. Sadece ima ettim ve aynı zamanda Castellano'nun adının temiz kalması için bütün yanlış kuşkulara karşı çıktım. Amacım onu korumaktır. İnsan bu karanlık ve gizemli sözcükleri okuduğunda önce can sıkıcı bir kuşkuya kapılıyor. Gerçekten bu sözler Castellano hakkında vaizlik onurunu taşımasını engelleyen utanç verici bir şeyin, kalbinin iyi yüreklilikle, Hristiyan hoşgörüsüyle onu korumak için gizlediği bir lekenin var olduğu izlenimini uyandırmıyor mu? İnsan kendi kendisine Castellano'nun Calvin'e büyük lütufkarlıkla söylemekten kaçındığı nasıl bir suç işlediğini sorar. Herhangi birinin parasını mı gasp etti? Kadınlarla günah mı işledi? Bütün kentin bildiği kusursuz kişiliğinin herhangi bir gizli yanlışı mı var? Calvin'in Castellano'nun üzerinde kuşku bulutlarının dolaşmasını sağlaması kasıtlıdır. Birinin saygınlığı ve itibarı açısından koruyucu olma iddiasındaki iki anlamlı sözlerden daha kötü bir şey yoktur. Fakat Sebastian Castellano korunmak istemez. Onun vicdanı temiz ve apaçıktır. Atamasını gizlice engellemeye çalışanın Calvin olduğunu öğrenir öğrenmez ortaya çıkar ve Calvin'den vaizlik görevinin kendisine neden verilmemesi gerektiğini belediye meclisi önünde açıklamasını ister. Artık Calvin gerçek amacını belli etmek ve Castellano'nun gizemli suçunu açıklamak zorunda kalmıştır. Sonunda Calvin'in iyi yüreklilikle söylemekten kaçındığı suç öğrenilir. Castellano, İncil yorumunun iki tali meselesinden tamamen Calvin gibi düşünmemekte ne büyük yanılgı ve bu konuda ona herhalde büyük teologlar yüksek sesle ya da sessizce katılmaktadırlar. Bu iki meseleden birincisi, Castellano'ya göre Süleyman'ın mezmurunun dini değil, dünyevi bir manzum eser oluşudur. Göğüsleri iki genç erkek karaca gibi çayırlarda zıplayan Sulamite Metiye, kilisenin ullanması değil, kesinlikle dünyevi bir aşk şiiridir. Castellano'nun düşüncesinin Calvin'inkinden farklılaştığı ikinci husus da önemsizdir. Castellano, İsa'nın cehenneme inişine Calvin'inkinden farklı bir anlam verir. Sonunda Castellano'nun lütufkarlıkla söylenmeyen ve vaizliğe atanmasını engelleyen suçunun böylesine küçük ve çok önemsiz bir şey olduğu ortaya çıkmıştır. Ne var ki Calvin'in kararının özü burada yatar, Calvin için öğretinin çerçevesi içinde küçük ve önemsiz mesele yoktur. Yeni kilisenin en üst derecede birliği ve otoritesini amaçlayan Calvin'in metodik düşüncesi açısından en küçük sapma da en büyük sapma kadar önemlidir. Calvin kurduğu devasa mantıksal yapı içinde en küçük taşlar da dahil bütün taşların tam yerinde olmasını ister. Siyasal yaşamda ahlak ve hukuk alanında olduğu gibi dinsel anlamda da özgürlüğün hiçbir biçimine tahammül edemez. Eğer kilisesi varlığını sürdürmek istiyorsa temelinden en küçük süslemesine kadar otoriter kalmak zorundadır. Bu önderlik prensibini tanımak istemeyenler, bağımsız düşünmeye çalışanlar için Calvin'in devletinde yer yoktur. O nedenle meclisin Castellano ile Calvin'i aralarındaki görüş ayrılığını barışçıl yoldan gidermeleri için açık müzakereye çağırması daha baştan boşuna bir çabadır. Çünkü tekrarlanması gerekir, Calvin'in istediği öğrenmek, ikna olmak değil, sadece öğretmektir. O hiçbir zaman hiç kimseyle müzakere etmez. Yaptığı tek şey dikte etmektir. Konuşmaya başlar başlamaz Castellano'ya kendi dünya görüşüne tamamen uygun bir tarzda kilisenin gerekli birlik ve otoritesinden söz ederek bizim düşüncemize gel çağrısı yapar ve kendi yargısına güvenme uyarısında bulunur. Zira Castellano için vicdan özgürlüğü en yüce ruh zenginliğidir ve bu özgürlük yoluna her türlü maddi bedeli ödemeye hazırdır. Bu iki önemsiz ayrıntıda Calvin'e boyun eğdiğinde konsistoryumdaki görevinin kesinleşeceğini bilmesine rağmen Castellano satın alınamaz bağımsızlığıyla vicdanına karşı hareket etmeden yerine getiremeyeceği bir şeye söz veremeyeceğini söyler. Müzakere sonuçsuz kalmıştır. O an bu iki adamın kişiliğinde dinsel konularda herkes için özgürlük talep eden liberal reformasyonla ortodoks reformasyon karşı karşıya gelmişti. Ve Calvin'in bu başarısız tartışmasının ardından Castellano ile ilgili olarak şunları yazması doğaldır. Castellio, konuşmamızdan edindiğim izlenim kadarıyla benim hakkımda öyle bir düşünceye sahip ki herhangi bir anlaşma sağlamamız zor olacaktır. Peki Castellio, Calvin hakkında ne düşünmektedir? Calvin bunu şöyle itiraf eder. Sebastian benim egemenlik talep ettiğimi kafasına koymuş. Mesele bundan daha iyi ifade edilemezdi. Castellio, başkalarının bir süre sonra fark edeceği şey, yani Calvin'in zorba doğası gereği Cenevre'de tek bir görüşe, kendi görüşüne müsaade etmeye kararlı olduğunu ve Calvin'in düşünsel etki alanı içinde yaşamının ancak ve ancak Beze ve diğerleri gibi onun doktrininin her harfine kölece boyun eğmekle mümkün olabileceğini kısa süre içinde anlamıştı. Ne var ki Castellio, düşünsel köleliğin bu zindan havasını solumak istemez. Katolik Engizisyon'un Fransa'sından yeni protestan vicdan denetimine boyun eğmek için kaçmamış, eski dogmayı yeni dogmanın hizmetçisi olmak için reddetmemişti. Castellio, İsa'yı Calvin'in gördüğü gibi, yani acımasız bir yargıç, İncil'i ise donmuş, şematik bir yasa kitabı olarak görmüyordu. Castellio için İsa, insanların en insanı, herkesin kendi içinde ve kendi tarzında alçak gönüllülükle gerçeği sadece kendisinin bildiğini iddia etmeksizin örnek alacağı etik bir olgudur. Cenevre'de vaizlerin Tanrı'nın sözlerini sanki bu sözler sadece onların anlaması için söylenmiş gibi büyük bir kibir ve güven içinde yorumladıklarını gördükçe bu özgür insanın ruhunu kararlı bir öfke boğar. Kutsal görevleriyle durmaksızın övünen, kendilerinin dışında herkesten iğrenç günahkarlar ve reziller olarak söz eden bu kendini beğenmişlere karşı öfke kaplar içini. Ve günün birinde açık bir toplantıda havarinin söyledikleri, her meselede Tanrı'nın elçileri gibi büyük sabır göstermeliyiz biçiminde yorumladığında Castellio birden ayağa kalkar. Ve Tanrı'nın elçilerine sürekli başkalarını denetlemek, cezalandırmak, mahkum etmek yerine bir kez de kendilerini gözden geçirmelerinin iyi olacağını söyler. Herhalde Castellio, Cenevreli vaizlerin özel yaşamlarında pek de püriten olmadıklarını kanıtlayan çok şey biliyordu. Bunlar daha sonra meclis protokollerinde görülüyor. Ve o nedenle bu iki yüzlü kendini beğenmişleri açıkça suçlamayı gerekli görmüştü. Biz Castellio'nun sözlerinin tam metnini Calvin'in aktarımından biliyoruz. Hasımlarının düşüncelerini aktarırken bazı değişiklikler yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Calvin'in tek yanlı aktarımında bile Castellio'nun genel günahkarlıkla ilgili sözlerine kendisinde kattığı görülür. Castellio şöyle demiştir. Paolo Tanrı'ya hizmet ediyordu. Biz ise kendimize hizmet ediyoruz. O sabırlıydı. Biz ise çok sabırsızız. O başkalarının yaptıkları haksızlıklar altında acı çekti. Biz ise suçsuzları kovuşturuyoruz. Söz konusu toplantıda bulunan Calvin'in Castellio'nun saldırısına tamamen hazırlıksız yakalandığı görülür. Ateşli, sıcak, kanlı bir tartışmacı olan Luther böyle bir durumda hemen öfkelenir ve ateşli bir konuşmayla yanıt verirdi. Hümanist Erasmus herhalde etkilenmiş ve sakin biçimde tartışırdı. Ne var ki Calvin, öncelikle bir realist, öfkesini dizginlemesini bilen bir taktik ve pratik adamıdır. Castellio'nun sözlerinin insanlar üzerinde yaptığı etkiyi ve Castellio'ya o an karşı çıkmanın iyi olmayacağını hissetmiştir. Sessiz kalır, ince dudakları daha da incelmiştir. O an sessiz kaldım diye özür diler. Ama sadece birçok yabancının önünde şiddetli bir tartışmaya yol açmamak için. Calvin bu tartışmayı daha sonra dar çevrede yapmış mıdır? Castellio ile karşılıklı tartışma çabasına gelecek midir? Onu konsistoryuma çağırarak genel suçlamasını isim ve belge bularak kanıtlamasını isteyecek midir? Kesinlikle hayır. Politikada vefa Calvin'e her zaman uzak olmuştur. Onun için herhangi bir eleştiri girişimi sadece teorik bir görüş farklılığı değil, aynı zamanda devlete karşı işlenmiş bir suçtur. Ve bu suçlarla dünyevi makamlar ilgilenir. Castellio ile konsistoryum önünde karşılaşmak yerine onu dünyevi makamların önüne çeker ve ahlakla ilgili bir tartışmayı bir disiplin davasına dönüştürür. Cenevre Belediye Meclisi'ne şikayeti şöyledir. Castellio din adamlarını küçük düşürdü. Meclis epeyce isteksiz toplanmıştır. Çünkü din adamları arasında bu tür çekişmelerden hoşlanmaz. Hatta görünen odur ki dünyevi makamlar nihayet birinin konsistoryumun küstahlığına karşı böyle sözler söylemeyi göze alabilmesine memnun olmuşlardır. İlk önceleri davayı geciktiren meclisin sonunda verdiği kararın dikkat çekecek ölçüde iki anlamlı olduğu anlaşılır. Gerçi Castellio sözlü olarak azarlanmış fakat ne cezalandırılmış ne de görevine son verilmiştir. Sadece Van Davros'taki vaizlik görevinden geçici olarak alınır. Castellio böyle bir ılımlı cezadan hoşnut kalabilirdi fakat o çoktan kararını vermişti. Cenevre'de Calvin'in zorba kişiliğinin yanında özgür bir insana yer olmadığını bir kez daha görmüştü. Böylece meclisten görevden alınmasını ister. Ne var ki bu ilk güç denemesinde hasmının taktiğini, bir tarafın savunucusu olanların politikalarına hizmet edeceğini düşündüklerinde her zaman gerçeği keyfi biçimde kullanabildiklerini bilecek kadar öğrenmişti. Son derece haklı olarak görevden kendi isteğiyle ayrılmasının daha sonra bu görevi herhangi bir gayrimeşru nedenle kaybettiği yalanına dönüşebileceğini düşünür. O nedenle Castellio Cenevre'yi terk etmeden önce olaya ilişkin yazılı bir belge ister. Böylece Calvin kendi eliyle Castellio'nun vaizliğe atanmamasının nedeninin teoloji alanında iki ayrıntı sorun hakkında farklı düşünmesi olduğunu imzalamak zorunda kalmıştır. Bu belge bugün hala Basel Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Belgede aynen şöyle denmektedir. Hiç kimsenin Sebastian Castellio'nun gidiş nedenini farklı anlamaması için bu belgeyle Castellio'nun gönüllü olarak kendiliğinden öğretmenlik görevini bıraktığına ve görevini kendisinin vaizliğe atanmaya layık görülmesini sağlayacak tarzda yerine getirdiğine tanıklık ederiz. Buna rağmen Castellio'ya vaizlik görevinin verilmemesinin nedeni onun tutumundaki herhangi bir yanlış değil, sadece yukarıda açıkladığımız nedendir. Cenevre'den değerli bir bilginin sürülmesi Calvin despotizmi için zafer demektir. Fakat aslında bu bir Pirus zaferidir. Zira itibarı yüksek bu bilginin Cenevre'den ayrılmasını geniş çevreler ağır bir kayıp olarak teessüfle karşılamışlardır. Alenen Calvin tarafından Üstad Castellio'ya haksızlık yapıldığı söylenir. Ve bütün kozmopolit hümanizm alanında bu olayla Calvin'in Cenevre'de artık sadece kendisini kayıtsız koşulsuz izleyenlere tahammül ettiği kanıtlanmış olur. Bundan 200 yıl sonra Voltaire, Castellio'nun maruz kaldığı baskıyı Calvin'in zorba tutumunun belirleyici kanıtı olarak aktaracaktır. Bu zorba tutumun boyutu, kendisinden daha büyük bir bilgi olan ve duyduğu kıskançlık nedeniyle Cenevre'den sürdüğü Castellio'ya yaptığı baskılardan anlaşılabilir. Ancak Calvin'in eleştirileri hassas, hatta çok hassastır. Castellio'yu saf dışı bırakarak neden olduğu genel hoşnutsuzluğu derhal hisseder. Ve kendisiyle boy ölçüşebilecek olan bu yegane bağımsız insanı Cenevre'den sürme amacına ulaşır ulaşmaz, kamuoyunun Castellio'nun tamamen çaresiz bir halde dolaşıp durmasının suçunu kendisine yükleyebileceği kaygısı canını sıkmaya başlar. Gerçekten de Castellio'nun kararı umutsuzca alınmış bir karardır. Siyasal olarak en güçlü protestanın ilan edilmiş hasmı olarak İsviçre'de Reformasyon Kilisesi'nde görev almayı umut edemez. Aceleci tavrı acı bir sefalet etmiştir onu. Bir zamanlar Cenevre'de Reformasyon Okulu'nun müdürü şimdi dilenci olarak aç susuz kapı kapı dolaşmaktadır. Calvin ise sürgün ettiği hasmının bu herkesçe bilinen sefaletinin kendisine ağır zararlar vereceğini bilecek kadar öngörü sahibidir. Artık Castellio yakınında olup kendisini tedirgin etmediği için sürülmüş bu adamla anlaşma çabalarına girer. Dikkat çekici bir çabayla kendisini mazur etmek için yazmaya koyulur. Arkadaşlarına mektup üzerine mektup yazarak ve zavallı ve yoksul Castellio'nun yoksulluk ve sefaletinin tek nedeni kendisidir, uygun bir iş bulması için ne kadar uğraştığını belirtir. Herhangi bir zorlukla karşılaşmaksızın bir yerlere yerleşmesini isterdim ve bunun için ben elimden geleni yapmaya hazırım. Ne var ki Castellio, Calvin'in beklediği gibi ağzını tutmaz. Her yerde Cenevre'yi Calvin'in iktidar hırsı nedeniyle terk etmek zorunda kaldığını söyleyerek Calvin'i en duyarlı yerinden vurur. Zira Calvin hiçbir zaman diktacı iktidarını açıkça kabul etmemiş, her zaman insanların ona üstlendiği ağır görevin olağanüstü alçak gönüllü, olabildiğince kibirsiz hizmetçisi olarak hayranlık duymasını istemiştir. Bundan sonra mektuplarının tonu derhal değişir. Castellio'ya duyduğu merhamet aniden bitiverir. "Eğer," diye yakınır arkadaşına. "Bu köpeğin, Sebastian'ı kastediyorum, benim hakkımda neler uluduğunu bir bilseydin. görevden sadece benim zorbalığım yüzünden, tek başıma iktidar olma hırsım yüzünden kovulduğunu anlatıyor. Tanrı'nın hizmetkarlığı görevini üstlenmeye layık olduğunu, Calvin'in kendi imzasıyla belgelediği adam birkaç ay içinde Calvin için satın alınmak ve susturulmak yerine en acı sefaleti göze alması nedeniyle bir canavar, bir çiyen olmuştur. Dipnot köpek. Castellio'nun gönüllü olarak seçtiği kahramanca yoksulluk çağdaşları arasında hayranlık uyandırmıştır. Montaigne, Castellio gibi bir adamın bunca sefaleti çekmek zorunda kalmasının üzüntü verici olduğunu vurgular ve eğer zamanında Castellio'nun durumundan haberdar olsalardı birçok insanın ona yardım edeceğini ekler. Ne var ki gerçekte insanlar Castellio'yu en çıplak yoksulluklardan bile sakınmaya yanaşmazlar. Cenevre'den ayrılmak zorunda kalmış bu adamın bilgi ve ahlaki üstünlüğüne bir ölçüde uygun bir iş bulması yıllar sürecektir. Önceleri hiçbir üniversite ona iş vermez, hiçbir vaizlik önerilmez. Çünkü İsviçre kentlerinin kalbine siyasal bağımlılığı, Cenevre diktatörüne açıkça karşı gelmiş birine iş vermeyi göze alamayacakları kadar büyüktür. Nihayet Castellio, Basel'de Oporin matbaasında düzeltmen yardımcısı olarak bir iş bulur. Ne var ki bu düzensiz iş, Castellio'nun karısını ve çocuklarını geçindirmeye yetmediği için 6 ya da 8 boğazı doyurabilmek amacıyla özel dersler vermeye başlar. Castellio bu bitmez tükenmez, küçük, günbegün süren, ruhu körelten, insanın güçlerini felce uğratan sefaleti, sonunda üniversite bu dünya çapındaki bilgiye Yunanca rektörlük görevini verinceye kadar uzun karanlık yıllar boyunca yaşayacaktır. Ne var ki kazançlı olmaktan çok onurlu olan bu işte Castellio'yu ebedi angaryadan kurtaramaz. Bu büyük bilgi, hatta bazılarına göre çağının en büyük bilgesi, önemsiz kol işleri yapmak zorunda kalmıştır. Basil'in banyosundaki evinde toprağı kendi elleriyle kazar ve gündüz çalışması yetmediği için ailesini geçindirebilmek amacıyla düzeltme yaparak, yabancı eserleri gözden geçirerek, bütün dillerden çeviriler yaparak geçirir gecelerini. Ekmeğini kazanmak için Yunanca, İbranice, Latince, İtalyanca, Almanca'dan Basel'deki yayın evine yaptığı çeviriler binlerce sayfayı bulur. Ne var ki yıllar süren bu yoksunluklar gururlu ruhunun bağımsızlığını ve kararlılığını değil, bedenini, güçsüz, hassas vücudunu sarsacaktır. Zira Castellio bu angaryanın tam ortasında asıl görevini unutmaz. Hayatının yapıtı olan İncil'in Latince ve Fransızca çevirisine kararlılıkla devam eder. Bu arada dergiler, polemikler, yorumlar ve diyaloglar çıkar ortaya. Castellio'nun çalışmadığı tek gün, tek gece yoktur. Bu ebedi yük taşıyıcısı hiçbir zaman yolculuğun ve dinlenmenin keyfini tatmamış, hiçbir zaman büyük şan ve servetin maddi ödüllerini tanımamıştır. Bu özgür beyin bağımsız vicdanına ihanet etmek yerine gece uykusuna ihanet eder. Kendisini yoksulluğun sürekli kölesi haline getirir. Castellio, dünyanın gözlerinden uzak unutulmuşluğun karanlığı içinde de kendileri için kutsal olan davayı, yani sözün dokunulmazlığı, insanın sarsılmaz düşünme hakkı için mücadeleyi sürdüren düşüncenin gizli kahramanlarındandır. Henüz Castellio ile Calvin'in asıl ikili mücadelesi başlamamıştır, fakat iki insan, iki düşünce birbirlerinin gözlerinin içine bakmış ve birbirlerinin uzlaşmaz hasmı olduklarını anlamışlardır. İkisi için de aynı kentte, aynı düşünsel mekanda bir saat bile yaşamak olanaksızlaşmıştır. Ancak biri Basel'de, biri Cenevre'de yaşasalar da birbirlerini dikkatle izlerler. Castellio Calvin'i, Calvin Castellio'yu unutmaz. Suskunluklarının nedeni belirleyici sözcüğü beklemeleridir. Zira artık sadece farklı görüşler olmaktan çıkmış, dünya görüşleri arasında intikamdan vazgeçme yeminine dönüşmüş böylesine özsel çelişkiler arasında barış sürekli kılınmaz. Düşünsel özgürlük kendisini diktatörlük altında hiçbir zaman gerçekleşmiş hissetmez. Bir diktatörlük, sınırları içinde tek bir bağımsız insan kaldığı sürece hiçbir zaman kaygısızca yaşayamaz. Ne var ki her zaman gizli gerilimleri açığa çıkaracak bir bahane ihtiyaç duyulur. Ancak Calvin'in serveti yakacak odun yığınını tutuşturmasıyla Castellio'nun dudaklarından suçlayıcı sözler patlayacaktır. Ancak Calvin bu özgür vicdanına karşı savaş ilan ettiğinde Castellio ona vicdan adına savaş ilan edecektir. Bir ölüm kalım savaşıdır bu. Servet davası. Bazı dönemlerde tarih milyonlarca insan arasından onun kişiliğinde dünya görüşleri arasındaki çatışmayı elle tutulur biçimde sonuçlandırmak için tek bir kişiyi seçer. Bunun için seçilmiş adamın her zaman büyük bir deha olması gerekmez. Çoğu kez yazgı kendisinden sonraki kuşakların belleğine bir daha çıkmamacasına kazımak üzere tamamen rastlantısal bir isim seçer. Örneğin Michael, dipnot, Servet'in ön adı orijinal metinde yaşadığı bölgeye göre Michael veya Miguel biçiminde geçmektedir. Servet de onu özel kılan dehasından değil, korkunç sonu sayesinde ünlenmiştir. Son derece çok yönlü fakat iç örgütlülüğünü kurmaktan yoksun bu tuhaf adamın kişiliğinde bir dolu yetenek iç içe girmiştir. Güçlü, uyanık, meraklı, inatçı bir zeka fakat bir sorundan ötekine sıçrayıp duruyor. Katıksız bir gerçeğe ulaşma isteği fakat yaratıcı nitelikler konusunda yeteneksiz. Servet, felsefe, tıp, teoloji alanında bir çetecidir adeta ama hiçbir bilime uyum sağlamaz. Bazen mükemmel akılcı gözlemler yapar, bazen insanı öfkelendiren sorumsuz şarlatanlıklara kaptırır kendisini. Örneğin, kehanetlerinin yer aldığı kitapta gerçekten yol gösterici olabilecek bir gözlem yaptığı, yani tıbbi bir buluş olan küçük kan dolaşımını bulduğu görülür. Ancak Servet buluşunu sistematize etmeyi ve bilimsel olarak derinleştirmeyi düşünmez. Bu deha kıvılcımı, Servet'in yaşadığı yüzyılın karanlık duvarlarını erken çakan yalnız bir şimşek gibi sönüp gider. Bu yalnız adamın içinde yoğun bir düşünsel güç vardır fakat zihinsel güce yaratıcılık kazandıran sadece ve sadece amaca ulaşma yönünde gösterilecek çabadır. Her İspanyol'un kişiliğinde bir parça Don Kişot bulunduğu öyle çok tekrar edilmiştir ki artık bıkkınlık vermektedir. Yine de bu gözlem Miguel Servet için mükemmel ve neredeyse göze batan bir gerçekliktir. Bu zayıf, solgun, sivri sakallı Aragonlu, mangaçlı zayıf ve çelimsiz kahramana sadece suret bakımından benzemez. Bu adamın ruhunda da absürt olan için mücadele etme ve gerçekliğin bütün direnmelerinin üzerine kör bir idealizmle yürümenin o aynı mükemmel ve garip tutku ateşi yanmaktadır. Her türlü öz eleştiriden uzak, hep bir şeyler keşfeden ya da iddia eden bu teoloji şövalyesi, zamanının bütün engellerinin ve rüzgar değirmenlerinin üzerine sürer atını. Onu çeken sadece sürüven, absürt, ayrıksı ve tehlikeli olandır. Servet açık bir kavga hırsıyla haklılık iddiasındaki herkese karşı dövüşüp durur. Hiçbir taraftan değildir, hiçbir klana katılmaz. Hep tek başına, hep hayal içinde, hep hayaller peşindedir. Kendine özgü egzantrik bir kişiliktir o. Kendisini böylesine abartan, bütün dünyaya tek başına karşı çıkan birinin herkesle başını belaya sokması neredeyse zorunluluktur. Calvin'le aynı yaşlarda olan henüz delikanlıdır. Servet dünya ile ilk çatışmasını yaşadığında çok gençtir. Henüz 15 yaşındayken Engizisyon'dan kaçmak zorunda kalır. Öğrenimine devam edebilmek için memleketi Aragon'dan Taulus'a kaçmıştır. Daha sonraları günah çıkaran papaz Carl Sveen'in sekreteri olarak İtalya'ya, oradan da Osburg Kongresi'ne gider. Genç humanist burada bütün çağdaşları gibi zamanın en büyük siyasal tutkusu olan kilise tartışmalarına kapılır. Huzursuz ruhu eski öğretiyle yeni öğreti arasında dünya çapında polemikle karşılaştığında altüst olmuştur. Nerede tartışma varsa orada tartışmaya katılmak, kiliseyi reforme etme çabalarına omuz vermek istemektedir. Servet, gençliğe özgü bir radikalizmle eski kilisenin önerdiği bütün çözümleri ve yenilikleri fazla ikircimli, fazla gevşek, fazla kararsız bulmaktadır. Luther, Zwingli ve Calvin gibi cesur yenilikçiler bile protestanlığı arındırma işinde Servet'e yeterince devrimci görünmezler. Çünkü yeni öğretilerinde üçlük dogmasını devralmışlardır. Ve Servet 20 yaşın uzlaşmazlığıyla İznik Ruhaniler Meclisi'nin geçersiz ve üç sonsuz ruh, dipnot, baba, oğul, ruhul kudüs, dogmasının Tanrı'nın birliği düşüncesiyle birleştirilemez olduğunu açıklar. Böyle radikal bir düşünce, dinsel açıdan son derece gergin olan bu dönemde hiç de göze batmayabilirdi. Eğer bir kez bütün değer ve yasalar sallanmaya başlamışsa, herkes bağımsız ve geleneklerin dışında düşünme hakkının peşine düşer. Oysa Servet birbirleriyle tartışan teologlardan sadece tartışma hevesini değil, aynı zamanda teologların en kötü özellikleri olan fanatik haklı çıkma hırsını da devralmıştır. Zira 20 yaşındaki bu adam reformasyon önderlerine reformasyonun yetersiz olduğunu ve sadece kendisinin mügal servetin gerçeği bildiğini kanıtlamak ister. Büyük bir telaş içinde zamanın en büyük bilgilerini Strasbourg'da Martin Bucer ve Capito'yu, Basel'de Ecolampadio'yu ziyaret ederek yanlış bir dogma olan üçlük dogmasını Protestan kilisesinden kaldırmaya çalışır. Saygın, olgun vaizler ve profesörlerin sakalı bitmemiş bir İspanyol öğrencinin birdenbire evlerine gelerek güçlü ve isterik bir mizacın taşkınlığıyla şimdiye kadar savundukları görüşleri derhal bırakıp kendisinin radikal tezlerine katılmalarını istemesinden nasıl dehşete kapıldıkları kolayca tahmin edilebilir. Sanki şeytan çalışma odalarına pervasızca giren bu adamı cehennem yoldaşları arasından seçerek yollamış gibi bu tanrısızı haç çıkararak karşılarlar. Ecolampadio serveti bir köpek gibi evinden kovar. Onu Yahudi Türk, kafir ve içine şeytan girmiş biri olarak tanımlar. Bucer kürsüden serveti şeytanın hizmetkarı olarak suçlar. Zinikli herkesi yanlış ve kötü öğretisiyle dinimizi ortadan kaldırmak isteyen dinsiz İspanyola karşı uyarır. Ama nasıl ki hiçbir hakaret ve dayak mançalı şövalyeyi yolundan döndürememişse, teoloji alanında hiçbir argüman ya da reddediş de yurttaşı serveti mücadelesinden alıkoyamaz. Eğer liderler kendisini anlamıyorlarsa, çalışma odalarına kapanmış bilge ve akıllılar onu dinlemek istemiyorlarsa, yapılacak tek şey açıktan mücadele yürütmektir. Artık bütün Hristiyan dünya servetin kanıtlarını yazdığı kitapta okuyacaktı. Servet tezlerini 22 yaşında cebindeki son kuruşu harcayarak Hegün'ü de bastırır. Artık açık bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bucer, Tanrı'nın kürsüsünden bu dinsizin bağırsaklarının canlı canlı dışarı çıkarılmasını hak ettiğini açıklar. Protestan çevrelerde Servet bu andan sonra şeytanın ete kemiğe bürünmüş, seçilmiş temsilcisidir. Elbette bütün dünyaya böylesine tahrik edici biçimde karşı çıkmış, aynı anda hem Protestan hem de Katolik kilise öğretisini yanlış ilan etmiş bu adamın, Hristiyan Avrupa'da huzurlu bir yer bulması, yerleşik bir düzen kurması mümkün değildi. Michael Servet'in Aryan Dinsizlik kitabını yazarak suç işlemesinin ardından bu adı taşıyan biri, vahşi hayvanlardan daha çok kovalanacak ve tehlike altında bulunacaktır. Tek kurtuluşu vardır, iz bırakmadan kaybolmak. Görünmez ve bulunmaz olmak, ateş almış bir elbiseden kurtulmuşçasına adından vazgeçmek. Servet de bir kanun kaçağı olarak Michael de Valenue sahte kimliğiyle Fransa'ya döner ve Lyon'da bir kitapçıda düzeltmen olarak çalışmaya başlar. Meraklı duyarlılığı kısa süre sonra kendisine bu alanda da yeni ilgi ve polemik olanakları bulur. Ptolemaio coğrafyasının düzeltisini yaparken bir gece içinde coğrafyacı olur. Öyle ki esere uzun bir giriş yazısı eklemiştir. Tıp kitaplarını gözden geçirirken bu hareketli beyin bu kez tıbbın çekim alanına kapılır. Kısa süre sonra da tıp öğrenmeyi ciddiye alarak bilgisini geliştirmek için Paris'e gider. Vezalius'la birlikte anatomi derslerinde özel görevli olarak çalışır. Fakat daha önce teoloji alanında olduğu gibi bu sabırsız adam bu kez de henüz konusunu iyice öğrenmeden ve büyük ihtimalle henüz doktor unvanını almadan herkese akıl öğretmeye ve herkese baskın çıkmaya çalışır. Paris'te tıp okulunda matematik, meteoroloji, astronomi, astroloji üzerine kurs vereceğini ilan etmiştir cesaretle. Ne var ki astronomi ile tıbbın böylesine birbirine karıştırılması ve Servet'in bazı hileli pratikleri doktorlara kızdırır. Servet yani Villeneuve bir kez daha otoritelerle karşı karşıya gelir ve nihayet parlamentoda gerek tanrısal gerekse de dünyevi yasaları mahkum ettiği bir bilim olan astrolojiyle uğraşarak genel huzuru bozduğu için hakkında resmen kovuşturma açılır. Bu kez de Servet'in hayatını resmi soruşturma esnasında her yerde aranan iflah olmaz günahkar kimliğinin açığa çıkmaması için derhal ortadan kaybolması kurtarmıştır. Bir zamanlar teolog Servet'in Almanya'dan kaybolması gibi doçent Villanaus bir gece içinde Fransa'dan kaybolur. Bundan sonra uzun süre kendisinden haber alınamamıştır ve yine ortaya çıktığında bu kez başka bir maske vardır yüzünde. Viyana Başpiskoposu Paul Meyer'in özel rektörlüğünü yapan, her pazar ayine katılan bu dindar Katolik'in aranan bir dinsiz ve parlamentonun mahkum ettiği bir şarlatan olduğunu kim tahmin edebilirdi? Ne var ki Michael de Villeneuve, Viyana'da ihtiyatlı davranarak günahkar tezlerini yaymaktan kaçınır. son derece sessizdir, hiç göze batmaz. Hastaları sağaltmakta, iyi para kazanmaktadır. Viyanalılar her şeyden habersiz, başpiskoposun özel doktoru Monsieur Michael de Villeneuve'ü önlerinden geçerken saygıyla şapkalarını çıkarırlar. Ne kadar soylu, dindar, bilgili ve alçak gönüllü bir adam. Oysa gerçekte olağanüstü hırslı bu adamın içindeki iflah olmaz kafir kesinlikle ölmemiştir. Michael Servet'in ruhunun derinliklerinde sürekli arayış içindeki o eski huzursuz ruh yaşamaktadır. Eğer herhangi bir düşünce bir insanı ele geçirmişse, o insanın düşünce ve duygularına sonuna kadar egemen olur. O insana kaçınılmaz olarak bir iç yangın yaşatır. Canlı düşünceler tek bir ölümlü insanda yaşayıp yok olmak istemezler. Kendileri için alan, dünya ve özgürlük talep ederler. O nedenle her zaman bir düşünürün yaşam amacı haline gelmiş düşüncesinin çocuğun ana rahminden, meyvenin kabuğundan çıkması gibi dışarıya çıkmak isteyeceği bir an gelir. Servet gibi coşkulu bir ruha sahip, kendine güvenen bir adam yaşam amacı olmuş düşüncelerini sadece kendisine saklamaya uzun süre katlanamaz. Nihayet bütün dünyanın düşüncesine katılmasını engellenemez bir arzuyla isteyecektir. Protestan liderlerinin çocukların vaftiz edilmesi ve üçlük dogması gibi yanlış dogmaları kabul etmelerini, Hristiyanlığın hala bu Hristiyanlık karşıtı yanlışlarla lekelendiğini görmek, Servet için her gün tekrarlanan bir vicdan azabı anlamına gelmektedir. Nihayet ortaya çıkıp bütün dünyaya doğru inancın mesajını iletmek onun görevi değil miydi? Servet'in zorunlu suskunluk yılları zor geçmiş olmalı. Bir yanda seslendirilmemiş sözcükler dilinden dökülmek ister. Öte yandan aranan ve saklanması gereken biri olarak dilini tutmak zorundadır. Bu eziyet verici durumda Servet'in kendisine en azından düşünsel sohbetler geliştirebileceği uzaktan bir düşün yoldaşı araması anlaşılabilirdi. Bulunduğu yerde hiç kimseyle düşünsel iletişim kurmayı göze alamadığından dinsel görüşlerini yazdığı mektuplarda ifade eder. Yazgıya bakın ki gözleri başka hiçbir şey görmeyen bu adamın güvenini kazanmış olan kişi de Calvin'dir. Servet, Protestan öğretinin bu en radikal ve en cesur yenilikçisinin onun getirdiği daha sert ve cesur İncil yorumlarını anlayış göstereceğini ummaktadır. Belki de bir zamanlar aralarında geçen bir konuşmayı tazelemek istemektedir Servet. Çünkü üniversite yıllarında yaşıt olan bu iki adam Paris'te karşılaşmışlardı. Ne var ki ancak yıllar geçtikten Calvin Cenevre'nin egemeni Michael de Villeneuve ise Viyana Başpiskoposu'nun özel doktoru olduktan sonra Lyon'daki bir kitapçının aracılığıyla yazışmaya başlarlar. Girişim Servet'ten gelir. Reddedilmez bir ısrarla Reformasyon'un bu güçlü teorisyenini üçlük dogmasına karşı mücadele için kazanmak amacıyla Calvin'e mektup üzerine mektup yazar. İlk başlarda Calvin doktriner tarzda uyarıcı yanıtlar verir. Yanlış yolda olanlara doğru yolu gösterme ve kilise lideri olarak sürüden ayrılanları yeniden sürüye kazandırma görev duygusuyla Servet'e yanlışlarını göstermeye çalışır. Fakat sonunda bu günahkar tezler ve Servet'in bu tezleri dile getirirken kullandığı gururlu ve kendini beğenmiş ses tonu Calvin'i de öfkelendirmiştir. En önemsiz meselelerde en ufak itirazı bile hazmedemeyen Calvin gibi otoriter bir mizaca, sana defalarca üç tanrısal ruhun son derece büyük farklılıklarını onaylıyor olma nedeniyle yanlış yolda olduğunu bildirdim diye yazmak bile bu kadar tehlikeli bir düşmanı çok tehlikeli biçimde tahrik etmek demektir. Ne var ki Servet en sonunda Institutio Religionis Christiani'nin dünyaca ünlü yazarının evine, öğrencisinin ev ödevini düzelten bir öğretmen gibi kenarlarına yanlışlara ilişkin notlar düştüğü kitabın bir nüshasını gönderdiğinde, Cenevre diktatörünün amatör bir din adamının bu küstahlığı karşısında ne düşündüğünü tahmin etmek kolaydır. Servet kitaplarıma saldırıp, dişlerini taşa geçirip kemirgen bir köpek gibi hakaret edici notlarla kirletiyor onları diye yazar Calvin arkadaşı Farrell'e. Neden zaman kaybetmeli ve iflah olmaz bu şaşkınlıkla tartışmalı? Servet'in ileri sürdüğü argümanların işini bir tekmeyle bitirir. Bu kişinin sözleri artık benim için herhangi bir eşeğin anırmasından Löwenhoek dönen daha fazla önemli değil. Fakat incecik mızrağıyla demirden bir özgüven zırhına saldırdığını zamanında anlayamayan talihsiz Don Kişot pes etmez. Adını bile duymak istemeyen Calvin'i mutlaka kendi düşüncesine kazandırmak arzusundadır. Bir türlü vazgeçmez. Gerçekten de Calvin'in yazdığı gibi sanki şeytanın etkisi altındadır. Düşünülebilecek en tehlikeli hasımdan kendisini sakınacak yerde okuması için henüz basılmamış teolojik eserini Calvin'e gönderir. Bu eserin içeriği gibi adı da tahrik edicidir. Servet eserine Calvin'in Institutio'sunun karşısına bir Restitutio çıkarmak gerektiğini bütün dünyanın gözüne sokarcasına Hristiyanizmi Restitutio adını vermiştir. Dipnot Hristiyanlığın onarılması. Artık bu muhaliflerin kendi düşüncesini kabul ettirme ısrarı ve çılgınca kendisini dayatması Calvin'in canını sıkmıştır. O zamana kadar yazışmalarını aracılık etmiş olan kitapçı Frelon'a kendini beğenmiş böyle bir soytarıyla vakit kaybetmekten daha önemli işleri olduğunu ısrarla belirtir. Fakat aynı zamanda arkadaşı Farel'e bu sözler daha sonra korkunç bir önem kazanacaktır, şöyle yazar. Kısa süre önce Servet'ten mektup aldım. Mektubunun yanında saçma düşüncelerini içeren kalın bir cilt de vardı. Bu kitapta şaşırtıcı şeyler okuyacağımı belirtiyordu inanılmaz bir küstahlıkla. Ben ne zaman istersen buraya gelmeye hazırmış ancak ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Zira eğer gelirse, eğer bu kentte hala bir parça etkin varsa burayı canlı terk etmesine göz yummazdım. Servet'in bu tehditten haberi oldu mu ya da kaybolmuş bir mektupta Calvin kendisini bizzat uyardı mı bilinmiyor. Ne var ki nihayet kendisine nasıl bir düşman yarattığını anlamıştır. Okuması için gönderdiği tehlikeli yazının düşmanlığını açıkça ilan etmiş bir adamın elinde bulunmasından ilk kez huzursuzluk duyar. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.